Herkese merhaba, Kariyer Kılavuzu'nun yeni podcast bölümüne hoş geldiniz. Yaklaşık 2 haftadan beri içerik üretemiyordum çünkü sesimde sorun vardı ve kayda bu şekilde girmek istemedim kulaklarınıza zarar vermemek için. Ve bugün sonunda yeni bir bölüm yayınlıyorum. Bu bölümde sizin aslında Türkiye'de oldukça tanımış olduğunuz çok başarılı bir yazarla tanıştıracağım sizi. Konumuz benim çoğunlukla çok merak ettiğim ve gerçekten de fazlalıkla okuduğum bir konu üzerine olacak. Bahar Eriş'le tanışacağız. Kendisi hem kişisel gelişim üzerine hem çocuğun zekası ve yeteneği üzerine çok başarılı kitapları olan ve akademisyen olan çok başarılı biri. Amerika'da Columbia Üniversitesi'nden eğitimini almış. Daha sonra Türkiye'de çok başarılı üniversitelerde de eğitim vermiş biri kendisi. Ve son zamanlarda da çok da fazla kitap yazmakta. Bahar Hanım'ı ben aslında Amerika'da tanıdım. Türkiye'de değil. Şu şekilde olmuştu. Önce ondan bahsetmek istiyorum. Daha sonra röportaja başlayacağız. San Francisco'da LinkedIn'de çalışırken beni uzun zamandan beri takip ediyorsanız biliyor olabilirsiniz. Mümin Sekman, yazar Mümin Sekman'ı uzun zamandan beri tanıyorum ben. Bir gün beni aradı, Amerika'da olduğundan bahsetti. Özellikle San Francisco bölgesinde olduğundan bahsetti. Çünkü kendisi genelde Miami'de yaşıyor. Ve bu ziyareti sırasında ofisime gelip beni LinkedIn'de ziyaret etmek istediğinden bahsetti. Ve yanında Bahar Hanım'dan bahsetti. Ve birlikte geldiklerinde güzel bir zaman geçirmiştik, orada yemek yemiştik. Hatta Instagram'ımda Mümin Sekman'la çekilen fotoğrafı sizinle paylaştığımızda o kamera arkasında olan kişi Bahar Hanım. Onu da küçük bir detayını sizinle paylaşmak istedim beni podcast'ten izleyenlerim için. Bugün ne konuşacağız? İlk baştaki sorum tabii ki de Bahar Hanım'ın Columbia gibi çok başarılı bir üniversiteye Fulbright bursunu nasıl alıp gittiğini sormak istiyorum. Çünkü bu bursu almak özellikle Bahar Hanım'ın girdiği dönemde çok zor. Fulbright bursunu almak gerçekten zaten zor ama şöyle bir durum var Bahar Hanım'ın zamanıyla bizim şimdiki zamanımıza kıyasla. Biliyorsunuz bu bursun 100 bin doları geçiyor neredeyse ve hatta daha da fazla. Bahar Hanım'ın girdiği zaman da sadece böyle parmak sayılacak kadar böyle 10 kişi kadar insan giderken şu anda yaklaşık işte 50-60 kişi kadar gidebiliyor. Benim ona sormak istediğim şu anda Fulbright bursuyla %100 bütün masrafların karşılandığı bir bursla Amerika'da bu iyi üniversitelerde eğitim görmek isteyen öğrenciler için onun önerilerini soracağım ilk başta. Fakat asıl ana konumuz bu olmayacak. Bahar Hanım'ın yazmış olduğu 2 tane gerçekten çok başarılı kitabı var. Hadi sadece 2 tane kitabı değil, çok fazla kitabı var ama bu röportajda konuşmak istediğim 2 kitabı. Bir tanesi Korkmasaydın Ne Yapardın üzerine olacak. Ve bu kitabın okuyan birçok kişinin hayatında ciddi anlamda olumlu etkiler oluşturan bir yazar ve bu podcast'te yine bu duyguyu sizin de yaşamanız için Bahar Hanım benim konuğum. İkinci son çıkan kitabı, tekrar edeyim bu arada kafanız karışmasın, 2 kitabı yok, çok fazla kitabı var fakat konuşacağım 2. kitabı ise Senin Yolun Hangisi üzerine olacak. 5 tane farklı katmandan bahsediyor. Bu 5 katmanı size açıklayacağım, sonra röportaja geçeceğiz. Bir tanesi doğal eğilimlerimizi tanımak üzerine istikrarlı motivasyon sağlamak, verimli çabalamayı öğrenmek ve doğru destek sistemini bulmak üzerine konuşacağız. Ve kitapta Bahar Hanım'ın sorduğu bir soru var. Bu gerçekten çok etkileyici. Şu hayatta senin yolun hangisi? Kalbin ne için çarpıyor? Sabah seni yataktan kaldıran ne? Sana verilene sen ne katabilirsin? Hangi alanda doğal yeteneklerin var? Güçlü yanlarını nasıl avantaja çevirebilirsin üzerine? Evet biliyorum çok fazla soru oldu şimdi bir tane soru demişken. Fakat bu beni takip eden birçok öğrenciye, bu arada öğrenci olmanıza da gerek yok beni dinlerken. Üniversite mezunu olmuş olabilirsiniz. Anneler beni çok fazla diyor, anne ve babalar. Ve ya da şu anda üniversitede olan kişiler. Beni dinlerken benim en çok vermek istediğim mesaj, başka birilerinin desteği ya da başka bir mesela kurum desteği olabilir, işte dershaneye gitmek, özel eğitimler, şunlar bunlar ki hepimiz böyle bir şeye tabii ki de sahip olamıyoruz çünkü çok masraflı şeyler. Ve benim genelde içeriklerimde hep şöyle bir konu var: yöntemleri bunlar, bu insanlar bu yollardan geçmiş, sen de buna benzer yollardan geçebilirsin, sen de kendin çalışarak yapabilirsin üzerine. Bahar Hanım'ın kitapları da benim vermek istediğim mesajla çok güzel örtüşüyor. Özellikle Korkmasaydın Ne Yapardın kitabında kendi kişisel hayatından Amerika'da yaşarken kendi geçirmiş olduğu zorlu dönemlerden bahsetmesi, nasıl doktorasını bitirdiğine dair çabasından bahsetmesi çok ilham verici. Gelin Bahar Hanım'la tanışalım ve onun bu güzel ilham ve motivasyon veren hikayesini ondan dinleyelim. Merhaba Bahar Hanım, Kariyer Kılavuzu Podcast'ına hoş geldiniz. Nasılsınız?
İyiyim, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Şimdi ben sizi girişte birazcık tanıttım ama sizden dinlemek çok isterim. Bize Bahar Hanım'dan bahseder misiniz?
Tabii, kısaca anlatmaya çalışayım. Ben Bahar Ediş, çocuklarda üstün zeka ve yetenek eğitimi üzerine odaklanmış bir eğitimciyim ve kitaplar yazıyorum. Boğaziçi Üniversitesi Mütercim Tercümanlık bölümünden mezun oldum uzun yıllar önce. Ardından da Fulbright bursuyla Amerika'ya gittim. 98-2004 arasında New York'ta Columbia Üniversitesi'nde öğrenim gördüm. Üstün yetenek alanında master'ımı tamamladım. Sonra aynı okuldan doktoramı aldım. Ve bu 6 yıllık dönem içerisinde orada Teachers College'da öğretmenlik de yaptım. Sonra Türkiye'ye dönüp 10 yıl boyunca Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde üstün yetenek eğitimi konusunda dersler verdim. Ardından da Bahçeşehir Üniversitesi'nde yine yüksek lisans dersleri verdim bu konuda. Sonra kitap yazdım bu süreç içerisinde ve şu anda 7 kitaba ulaştı. Bunlar genellikle anne babalara yönelik kitaplar. Öyle kısaca bu şekilde anlatabilirim.
Şimdi ilk başta ben Fulbright'dan birazcık bahsetmek istiyorum. Çünkü Fulbright gibi alınması çok zor bir burs ile Amerika'da çok başarılı bir eğitim tamamladınız. Tabii sizin de dediğiniz üzere ondan önce Boğaziçi Üniversitesi vardı. Çocukların üstün zeka ve yetenek eğitimi üzerine odaklanmış bir yazar ve akademisyensiniz. Beni dinleyen ve izleyen birçok öğrenci hayallerime ulaşamam. Harvard'a ya da Columbia'ya girecek kadar zeki değilim olarak düşündüklerine dair ben açıkçası yüzlerce yorum ve DM alıyorum. Sizin de her çocuğun içinde keşfedilmeye değer biricik yetenekler olduğuna dair inancınız bulunmakta ve kitaplarınız bulunmakta. Şimdi size sorum şu şekilde. Kendine ve çocuklarının başarılı olabileceğine güvenmeyen velilerimiz için ve yetenek, disiplinli çalışmayla ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşır mısınız?
Tabii kendimce anlatmaya çalışayım. Kendi deneyimim üzerinden anlatabilirim. Dediğiniz gibi ben Fulbright bursuyla Amerika'ya gittim. Fakat hani bunun geri planında böyle çok muhteşem bir zeka gibi bir şey olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama şunu çok net olarak söyleyebilirim. Çok küçük yaşla yani ilkokuldan itibaren hep çok çalışkan bir öğrenciydim. Benim annem babam devlet memuru. Yani biz sıradan bir aileydik. Hiçbir zaman özel okula gitmedim ben. Hep devlet okullarında okudum. Sonra işte yine çok çalışarak bir Anadolu Lisesi'ni kazandım sınavla. Ve hep düzenli olarak çalıştım. Notlarım yüksek oldu bunun sonucunda, bu çalışma sonucunda. Tabii bu Fulbright gibi bir bursa başvurduğunuzda size fayda sağlıyor. Çünkü Fulbright'ın kriterlerinden bir tanesi not ortalaması. Onun dışında bir diğer kriter tabii ki yabancı dil. Çünkü Amerika'ya gidiyorsunuz. Bu konuda da avantajlıydım. Çünkü zaten yabancı dil benim aşkım. Ben simultane çevirmenim aynı zamanda. Bilmiyorum bunu söyledim mi girişte ama 20 küsur yıllık profesyonel simultane çevirmenim ve İngilizce benim aşkım da hep kitaplarımda da anlatıyorum. Dolayısıyla yabancı dil konusunda da bir avantajım vardı. Neden avantaj? Çünkü Fulbright'ta biliyorsunuz farklı yabancı dil sınavları oluyor. Onları geçmeniz gerekiyor ve onun en sonunda da bir jüri karşısına çıkıyorsunuz. Orada da bir İngilizce mülakata giriyorsunuz. Orada kendinizi yabancı dilde rahat bir biçimde ifade edebilmeniz, gidebilmeniz de önemli bir rol oynuyor. O açıdan bence bir avantajım vardı. Yani dediğim gibi bu temel olarak disiplinli çalışmayla ilgili. Tabii biraz işin karakter kısmı da son aşamada sanıyorum önemli oluyor. Çünkü o insanlarla yüz yüze geldiğinizde ne şekilde bir tavır içerisinde olduğunuzda veya ülkeyi temsil edeceksiniz tabii Fulbright'ta bir boyutu bu. Nasıl bir insan temsil edecek? Bu soru da önem kazanıyor. Oradaki etkileşimlerde karakterinize de biraz bakıyorlar diye düşünüyorum ben. Fulbright'la ilgili şunu söyleyeyim. Tabii ben Fulbright bursunu kazandığımdan bu yana çok çok uzun yıllar geçti. Dolayısıyla bu işler de zaman içerisinde çok değişikliğe uğruyor. Ben ilk o dönem kazandığımda bizim ülkemizden 12 kişi gittik biz. Türkiye çapında sadece 12 kişi gitmişti. Ben de onlardan biriydim. Fakat 11 Eylül olayları oldu ben Amerika'dayken. Ve bu 11 Eylül'den sonra Fulbright Komisyonu bir karar aldı. Demek ki hani ülkeler arasında bu birbirini tanıma yeterince iyi düzeyde değil. O yüzden daha çok öğrenci gönderilsin dendi. Ve bir dönem hani bu sayı 70'e falan kadar çıktı. O zaman şans direkt artmış oluyor. Hani birazcık da bu işler şansa da o anlamda bağlı. Yani içinde bulunduğunuz dönemin getirdiği bir takım koşullar da durumu etkileyebiliyor. Ama tabii ki şunu da unutmamak lazım. Şans hazırlıklı olandan yanadır diye bir söz var. Ne kadar hani şanslı olursan ol, her zaman için belli bir yerden sonra oraya kadar gelebiliyorsun. Onu sağlayan da disiplinli çalışma, düzenli çalışma. Bu konuda bir evet, yani bu konuda alçak gönüllü olmayacağım. Gerçekten hep çalışkan bir öğrenciydim ve hayatım boyunca da bunun olumlu sonuçlarını yaşadım. Ve hiçbir zaman, şimdi siz dediniz ya, aileler işte çocukları diyormuş ki ben nasıl yapacağım, ben o kadar zeki değilim, bunu yapamam. Bence bu iç konuşmalar da çok önemli. Mesela ben hiçbir zaman böyle bir iç konuşma yaptığımı hatırlamıyorum. Yani ben bunu yapamam, nasıl olacak gibi değil. Yani bir hedef belirliyorsun. Ve o hedef doğrultusunda her gün düzenli olarak çalışıyorsun. Açıkçası hiçbir zaman olur mu olmaz mı ben bunu yapamam diye bir konuşma yaptığımı içimden hiç hatırlamıyorum. O yüzden belki bu da bir öneri olabilir. Hani çocuklar için, aileler için. Lütfen iç konuşmalarınızda dikkat edin. Çünkü onlar gerçeğe dönüşebilirler. Ve yani burada yapılması gereken şey, hani ben planım nedir, hedefim nedir, o hedef doğrultusunda hangi kriterleri yerine getirmem gerekiyor, bunun için günlük olarak yapmam gerekenler nedir, buna bakmak gerekiyor. En azından hani benim deneyimim bu şekilde. Derseniz hani devam edebilirim bu konudan, bu konu üzerinden nasıl arzu ederseniz. Çünkü bir kitap da yazdım en son, Senin Yolun Hangisi diye. O kitapta 100 Harvard öğrencisinin aileleriyle yapılan bir araştırma var. Ben bunu son kitabımda da anlattım. Ben de bunu The Formula diye geçen yıl çıkan bir kitapta okumuştum. Bu ailelerle ilgili görüşmelerden çıkan sonuç şu olmuş. Çocuğun tam potansiyeline ulaşması için ailenin varlıklı olması gerekmiyor. Ya da işte çok böyle bilinen, tanıdık bir aile olması gerekmiyor. Ama belli ebeveynlik davranışlarının önemli olduğu görülüyor. Hatta araştırmacılar buna usta aileler demiş. Yani ustadan kasıt çocuğun potansiyelini gerçekleştirmesi konusundaki temelleri anlamış olmaları ve anladıktan sonra da uygulamış olmaları. Tabii tek başına anlamak yetmiyor. Uygulamaya koymak çok önemli. Ve bu araştırmaya katılan aileler en iyi okullardan mezun değil. Bazıları hatta hiç okula gitmemiş. Ama temel olarak çocuklarında 3 anahtar özellik var geliştirmeye çalıştıkları. Bu da amaç duygusu, yani hayatta bir amaç olması, bağımsız düşünce ve çocuğun zihnini besleme, zihnini geliştirme. Bu üçü üzerinde küçük yaştan itibaren çalışmaya başlamışlar. Mesela ilginç bir bulgu şuydu, en iyi eğitimli olan da en düşük eğitimli olan da 5 yaş öncesinde çocuklarına basit matematik kavramlarını ve çok temel sözcükleri okumayı öğretmişler. Mesela bu ortak bir noktaydı ve işte çocukla böyle hep eşit biri gibi saygıyla konuşmuşlar, sorularını hep düşündükten sonra cevaplamışlar çocuk soru sorduğunda. Veya maddi kaynakları ne olursa olsun yoğun bir taahhüt duygusu ile hareket etmişler. Yani biz çocuğumuzun eğitimine değer veriyoruz ve hani bu konuda elimizden geleni yapacağız duygusuyla hareket etmişler ve mutlaka ekonomik koşulları ne olursa olsun çocuklarına zaman ayırmaya ve kaynak ayırmaya çalışmışlar. Ve en önemli bulgu bence şu, çocuklarını kendi hayallerine göre bir kalıba sokmaya çalışmamışlar. Yani kendi isteyip yapamadıklarını çocuklarının yapmasını hedeflememişler. Diğer bir deyişle çocuğun kumaşına karşı gelmemişler. Yani onun karakter özellikleri ve kabiliyet setine göre bir plan yapmışlar. Bunun sonucunda da o başarı sağlanmış. Ama her zaman böyle olmadığını görüyoruz. Mesela benim verdiğim bir örnek var yine. Vaktimiz varsa anlatabilirim. Tamam, olimpiyat sizi onayladınız. O zaman devam ediyorum. Olimpiyat şampiyonu Dominic Moseno diye birisi var. Jimnastik konusunda şampiyon. Ama mesela jimnastikte içsel motivasyonu yok. Daha doğrusu hep yanlış yöntemler izlenmiş ve bu spora olan sevgisi ve motivasyonu zaman içinde kaybolmuş. Onu kamçılayan tek duygu korku duygusu olmuş. Yani babasından ve koçundan çok korktuğu için çok çalışmış. Yani en sonunda 17 yaşında mahkemeye başvurup ailesiyle bağlarını yasal olarak koparmış, sporu da bırakmış. Yani evet, gülüyoruz. Aslında çok da gülünecek bir şey değil, trajikomik bir durum ama gerçekten dış motivasyon yanlış yöntemlerle ve hassas mizaçla buluşunca sonuç hem psikolojik hem mesleki yıkım olabiliyor. Mizacı özellikle vurguluyorum. Şunun için çocuğun karakteri ve mizacı da önemli yönlendirme yaparken. Yani içinde o hırs olmayan, o istek olmayan bir çocuğu o yola sokarsanız hani belli bir noktada kırılmaya uğrayabiliyor. Ve gerçekten bu Moseno gibi korkuyla motive olan sporcuları inceleyen bir takım araştırmalar var ve 5 korku kaynağı tespit etmişler. Utanç, pozitif benlik algısını kaybetme, işte belirsiz gelecek duygusu, sevdiklerinin ilgisini kaybetme ve sevdiklerini üzme. Bu motivasyonla bunlar çalışıyorlar ama bu işte sürdürülebilir değil. Kısa vadede evet çok güzel başarılar sağlayabilirsin. Olimpiyat şampiyonu olabilirsin. Çok iyi bir üniversiteden mezun olabilirsin. Ama amacımız kısa vade değil, eğer uzun vade ise o zaman şu soruları da düşünmemiz gerekiyor. Bu çocuğun kalbi bunun için çarpıyor mu? İçsel motivasyonu var mı? Karakteri bunun için uygun mu? Mizacı bunun için uygun mu? Kabiliyetleri buna uygun mu? Tüm bunlara bakarak hareket eden aileler uzun vadede daha olumlu sonuçlar elde ediyorlar. Aynı şey çocuklar için de geçerli. Biraz uzunca bir cevap oldu ama sanıyorum ki sorunuza bir cevap olmuştur.
Evet, şimdi ben şunu merak ediyorum. Yeteneklerimizin keşfinde hem öğrenci olarak siz dinliyorsam hem de bir veli olarak siz dinliyorsam erken zamanda neler yapılabilir? Sizce Columbia, Harvard gibi üniversitelere sadece üstün zekalılar mı giriyorlar?
Şimdi ben zaten yetenek deyince sadece aklıma Columbia ve Harvard gelmiyor. Önce onu söyleyeyim. O akademik bir zeka sonucu ve zeka ve yetenek çok çeşitli. Yani her çocuğun da Columbia'ya, Harvard'a gitmesi gerekmiyor. Kiminin yolu belki bambaşka, yani kimisi belki başka bir alanda, başka bir yetenek alanında bir dansçı olacak belki, ne bileyim bir fotoğrafçı olacak, bir ressam olacak. O, onun içindeki potansiyel bambaşka bir alanda olabilir. Yolu Columbia veya Harvard'dan geçmek durumunda değil. Yani bu yüzden hani ben herkesin içinde biricik potansiyeller varken derken birazcık da bundan söz ediyorum. Erken dönemde yetenek keşfi sizin de söylediğiniz gibi önemli bir konu. Neden önemli? Çünkü doğduğumuzda beynimizde çok miktarda sinir hücresi var ve erken dönemde kullanmadıklarımız budanıp yok oluyor. Kullandıklarımız güçleniyor ve birbiriyle bağlanıyor. Yani hani klasik kullan ya da kaybet ilkesi vardır ya, o beynimiz için de geçerli. Beyin giderek daha esnek ama daha verimli çalışmaya başlıyor. Ama şöyle bir şey var, tamam, o yüzden yani erken dönemde bu yetenekleri keşfedip işlemeye başlamak çok güzel. Zaten böyle çok başarılı insanlar erken dönemde buna başlamış oluyorlar. Daha çocukluktan itibaren başlamış olabiliyorlar. Ama bu da işte çok kolay bir şey değil. Çünkü çoğumuz için çocukluk dönemi büyüyünce ne olmak istediğimizi bilmek için ya da öğrenmek için çok erken bir dönem. Yani binlerce insan uzun dönem boyunca izlenmiş araştırmalarda ve birçok insanın mesleklere yönelimi ancak ortaokul yıllarında başlıyor. Kaldı ki hani 7. sınıfa gelmiş bir öğrenci bile tam olarak o yaşta belirgin bir tutkuya sahip olmayabilir. Yani genel işte beğenilerini beğenmediklerini daha yeni yeni anlamaya başlıyordur. Ama tabii yine de erken dönemde bazı işaretleri takip etmek bir ipucu verebilir. Yani her çocuğun doğal olarak daha iyi yaptığı şeyler vardır ve genellikle de insan iyi yaptığı şeyleri yapmayı sever. Yani çocuk neyi yapmayı seviyorsa genellikle o alanda doğal bir kabiliyeti vardır. Ve erken dönemde özellikle oyun, keşif ve merak çok değerli. bu açıdan. Çocuğun çünkü ilgi alanını oyun ortamında en doğal haliyle aileler görebilir. Onu serbest bıraktığı zaman neye yöneldiğini en iyi orada görebilir. Ve işte o ilgi alanına ailenin destek vermesi, çocuğu o yönde motive etmesi, araştırma özgürlüğü tanıması, keşfetmenin güzelliğini aşılaması, çabayı ödüllendirmesi, bütün bunlar ilgiyi sürdürülebilir kılıyor. Ve ebeveyn bu dönemde nasıl destek verebilir? Şöyle, yani yetenek gelişiminin ilk evresinde oyun çok önemli dediğim gibi. Ve mesela çok ünlü isimlere ve başarılı isimlere, yetenekli kişilere baktığımız zaman onların ilk döneminde aileleri hep bazı şeyleri oyunlaştırarak tanıtmış. Mesela dünyaca ünlü satranç şampiyonu Susan Polgar vardır. Bilmiyorum biliyor musunuz ama küçükken işte ilk olarak satranç taşlarının şekillerinden etkileniyor. Yani babası onunla ilk satranca oturduğunda evet şimdi bu şekilde tahtanın üzerinde hareket ediyoruz diye soyut bir dilden konuşmuyor. Mesela atları alıp dıgıdık dıgıdık dıgıdık diye o at evet yani koşturarak yani ilk önce o malzemeyi sevdiriyor. Soyut dönem daha sonra geliyor. İlk başta oyunla seviyor. Veya işte Tiger Woods'un babası ona 9 aylıkken minik oyuncak bir golf sopası alıyor. Hani gerçeği değil de bu şekilde oyunla sevmeye başlıyorlar. Dolayısıyla yani ebeveynin ilk dönemdeki en büyük desteği çocuğa ayıracağı zaman olabilir. Ona dikkat etmek olabilir. Yani nelere ilgi gösterdiğine verdiği dikkat olabilir ve de başarma cesareti. Çocuklar için bu çok önemli. Yani bir şey başardığı zaman onun onaylanması özellikle küçük yaşlarda çok önemli. Bir de tabii işte oyun, çocuğun dünyasına saygı duymak gerçekten çok önemli. Ancak bu aşamadan sonra hani çocuk belli bir alana ilgi göstermeye başladıktan sonra ondan sonra beceri ve teknik geliştirmek daha mantıklı bir sıralama. Ve zaten zamanla birey o teknik ustalığını ruhuyla da birleştirerek kendini ifade etmeye başlıyor. Doğru ve dozunda yöntemlerle ilerlemek çok önemli. Bazı şeyleri zorlamamak çok önemli. Yarardan çok zarar doğabiliyor. Dolayısıyla çocuğun gelişim aşamasına saygı göstermek birinci kural. Bir de böyle şunu da söylemek istiyorum. Bu dönem yaratıcılık çağı olarak biliniyor. Yaratıcılık ekonomisi. Siz daha iyi bilirsiniz bu dünyanın içinde biri olarak. İnovasyon, yaratıcılık. Yani bu tür işler söz konusu olduğunda şimdi erken dönemde bir alanda derinleşmek ya da uzmanlaşmak her zaman ideal olmuyor. Erken dönemde nasıl bir arı çiçeklerden bal toplarsa farklı alanlardan bilgi ve deneyimler toplamak, birçok alandan bir şey öğrenmek daha iyi olabiliyor. Sonra bir alana yöneliyorsun. Yani ilk başta her alandan bir şey öğrenip sonra bir alanda her şeyi bilmeye doğru ilerlemek. Bu çok önemli ve ben bu bağlamda sanatı da çok önemli buluyorum yaratıcılık çağında. Yani sadece ruhsal beslenme için önemli değil sanat bu dönemde. Uzun vadede profesyonel başarı için de gerekli görünüyor. Yani mesela akış teorisi vardır. Csikszentmihalyi'nin işte bu 1990'larda Csikszentmihalyi dünyanın en başarılı 91 kişisiyle görüşmeler yapmış. Akıştan bağımsız bir şeyden söz ediyorum ama genellikle Csikszentmihalyi akış teorisiyle bilinir. Bunların arasında Nobel ödüllü 14 kişi var ve şu ortaya çıkmış. Nobel ödüllü bilim insanlarının şarkı söyleme, dans etme ya da aktörlük oranı ortalama bilim insanına göre 25 kat daha fazla. Görsel sanat eseri üretme oranı 17 kat daha fazla, şiir yazma oranı 12 kat daha fazla, müzisyen olma oranı 4 kat daha fazla. Yani neden? Çünkü bunlar yaratıcılığını besliyor. Şimdi Nobel dediğimiz insanlar sadece üstün zekalı değildir bakın. Sadece yüksek IQ değildir Nobel alanlar. O yüksek IQ'yu yaratıcılıkla buluşturan insanlar Nobel ödülünü alır. Bunun bizim zeka ve yetenek alanında çok örneği vardı. Çok yüksek IQ'lu olup hiçbir yaratıcı buluş ortaya koymayan çok insan vardır. Ama IQ'su o kadar yüksek olmayıp yaratıcılığını ortaya koyarak ortaya buluşlar koyan isimler çok fazladır. Dolayısıyla hani tekrar konuma geri dönecek olursam erken dönemde bu farklılıklardan beslenmek de güzel bir şey. Sanatla ilgilenmek de çok güzel bir şey. Bunlar uzun vadede hep çocuğa pozitif dönüşü olacak olan ilgiler. Ve zamanla zaten o merak derinleşiyor, zamanla daralıyor. Belli bir alana doğru odaklanıyor. Ve merak konusu gerçekten çok çok önemli. Hani ailelerin belki yapması gereken o merakı sürdürmeye çalışmak. Çünkü o merak çalışmayı oyuna dönüştüren bir şey. Yani mesela Einstein için izafiyet sınavda öğrenmesi gereken zor konularla dolu bir kitap demek değildi. Yani o çözmeye çalıştığı bir gizemdi. Dolayısıyla bunu hani sınıfta öğrenmesi gereken birine kıyasla kendi merakıyla peşinden gitmiş olması ona çalışma gibi gelmiyor. İşte çok değerli bu. İşte bunu sağlayabilmek çok önemli. Yani iyi bir iş yapmak istiyorsan ihtiyacın olan gelecek vaat eden bir soruyla ilgili büyük bir merak duymak. Bunu tekrar etmek isterim. İyi bir iş yapmak istiyorsa çocuklar gelecek vaat eden bir soru veya sorunla ilgili büyük bir merak duymak. Bence bu çok çok anahtar. O yüzden yani erken dönemde bence hani yetenekten çok meraka ve ilgiye odaklanmak bana daha anlamlı geliyor özellikle bu çağda. Bir de şeye de değinebilirim. Yani mesela ideal koşullarda 20'li yaşlarda birazcık insan kendine zaman tanımalı diye düşünüyorum. Çünkü genellikle bir hengame içine giriyor çocuklar küçük yaştan itibaren. Sınavlar, okullar, üniversiteye hatta giriyorlar ve üniversiteye girdiklerinde hatta Harvard'dan bahsettik. Harvard Üniversitesi öğrencilerine bunu tavsiye ediyor. Bir yıl gezin dolaşın sonra gelin diyor. Bunun için bir mektup gönderiyor anne babalara. Ve bu şekilde mezuniyet oranları da çok daha yükseliyor ve gerçekten daha tatmin edecek alanları bulabiliyor öğrenciler. Yani birazcık aslında zaman kaybetmek çok fazla zaman kazandırabilir. Uzun vadede tatminsizliğe ilerlemektense bir süre etrafa bakınmak daha iyi. Yani hayati açıdan önemli kararlar almadan önce biraz kafa karışıklığı yaşamak daha sağlıklı olabilir. Yoksa böyle üniversiteden mezun olur olmaz bir işe girmek, hani askerden dönersin ve ilk karşına çıkan kısmetle evlenirsin onun gibi bir şey olabiliyor. Evet, yani hani tabii ki evlenip mutlu olanlar da vardır, ona söyleyecek bir şey yok ama bazen şans olabiliyor. O yüzden bu gap year kavramını da çok önemli buluyorum. Anlatmama gerek var mı Gizem Hanım yoksa?
Aslında evet, çünkü gap year bence Türkiye'de çok bilinen bir şey değil ama Obama'nın kızı yaptıktan sonra Amerika'da da bilinmeye başladı. Aslında anlatsak güzel olabilir.
Tamam. Tamam, kısaca ben o zaman söylemiş olayım. Çünkü hani böyle çok kimsenin anlamadığı şeyleri herkes anlıyormuş gibi konuşmak da hiç hoşuma gitmez. Gap year tam karşılığı boş yıl demek veya boşluk yılı denilebilir. Bir kişi üniversiteye veya işte lisansüstü eğitime başlamadan önce bir yıl boyunca boş kalıyor. Bazen de hani bitirdikten sonra işe girmeden önce bir yıl boş kalabilir. Bu süre içerisinde, bu bir yıl içerisinde ne yapıyor? İşte çeşitli eğitsel faaliyetlerde bulunuyor, seyahat ediyor. Belki bu yıl pek edemiyor ama normal koşullarda seyahat ediyor. Farklı işlerde çalışıyor, dil öğreniyor belki, bir yerde staj yapıyor, gönüllü çalışmalara katılıyor, bir zanaat öğreniyor veya işte kültürel değişim programlarına katılıyor. Dolayısıyla hani bu sayede biraz kendini bulmaya başlıyor insan. Gerçekten de o zamana kadar ben kimim, ben ne yapmaktan hoşlanırım, beni bir boş bıraksan acaba ben nereye yönelirim mi bulacak zaman olmayabiliyor. O açıdan o bir yıl, yani bütün hayatı ve hayatında uzadığını düşünürsek şu anda ömürler de çok uzuyor. 100 yıla kadar varacağı söyleniyor neredeyse. 100 yıl içerisinde o bir yıl büyük bir kayıp değil ve çok büyük bir kazanç da sağlayabilir. O yüzden dediğim gibi bu Harvard her yıl okula girmeye hak kazanan öğrencilere aktif olarak aynı tavsiyede bulunuyor. Diyorlar ki işte geldiğiniz için memnunuz ama önce bir yıl gezin. Neden bu üniversitede okumak istiyorsunuz bir anlayın. Ondan sonra bize katılın. Ve hani şunun araştırmaları da var. Bu sadece iyi bir dilekten ibaret değil. Gerçekten de bir yıl ara veren öğrencilerin akademik performansının, iş başarısının ve hayat tatmininin daha yüksek olduğu görülüyor. Bu anlamda çok faydalı bir uygulama olduğunu düşünüyorum.
Şeyi sormak istiyorum şimdi size. Korkmasaydın ne yapardın üzerine çok başarılı içerikli bir kitabınız var. Bu kitabı okuyan birçok kişinin de hayatını olumlu etkilemiş bir yazarsınız. Benim merak ettiğim bu kitabı yazma hikayeniz nasıl ve bizimle paylaşır mısınız?
Tabii paylaşayım. Ben kitaplarıma evlatlarım diyorum. Korkmasaydın ne yapardın? Benim 6. evladım. Şimdi Ben bu kitabı yazana dek hep ebeveynlere ve eğitime yönelik kitaplar yazmıştım. Tabii bu benim konfor alanım. Bu sefer yani o kitapta biraz konfor alanımın dışına çıktım. Bu bir denemeler kitabı oldu. Denemeyi de iki anlamda düşünebilirsiniz. Hem yazı türü olarak içinde denemeler var. Hem de benim böyle minik bir cesaret denemem. Yani bakayım ben eğitim dışında bir şey yazdığımda insanlar nasıl tepki veriyorlar diye. Ve şu an en çok okunan kitabım, öyle söyleyeyim. Burada da bir içsel sorgulamaya girdim. Acaba eğitim dışında daha mı çok yazsam diye. Şimdi bu bir aslında bu da tabii ki bir eğitim içerikli bir kitap özünde, ama hani şunu yap bunu yapma tarzı didaktik bir kitap değil. Birazcık böyle kendi hayatımı anlattığım, hatta bu öğrencilik yıllarımı anlattığım, biraz hayatımın özel tarafının da açtığım bir kitap. Belki o yüzden daha çok ilgi görmüş olabilir insanlar. Bu tür şeylere meraklı oluyorlar. Acaba ne olmuş hayatımda diye. Yani burada neler var? Anne olmak ya da yani farklı farklı denemeler var bunun içinde kısa kısa. Mesela işte anne olmak ya da olmamak, bütün mesele bu mu? Çünkü bizim kültürümüzde bu annelik kutsanmış bir yere konuluyor. Ben orada kendi hikayemi anlatıyorum. Ben de bir dönem anne olmak istemiştim ama olmadı. Yani biyolojik olarak böyle bir şey gerçekleşemedi. Şimdi benim için hayat sona mı erdi? Hayır. Çünkü insanın hayatında tek yol yoktur. Sonuç olarak sen bir yolda eğer ki istediğin sonuca ulaşamamışsın, o zaman kendine başka yollar açarsın ve oralardan mutluluğu yakalarsın, tatmini yakalarsın. Ben hiçbir zaman işte böyle tamamen bir şey kayıptır gözüyle bakmıyorum. Onun sağladığı avantajlar olduğu gibi dezavantajları da vardır. O olmayınca yaşanan avantajlar ve dezavantajlar da var. Yani hayata birazcık böyle bakmaya çalışıyorum. Bunları anlattım. Onun dışında mesela impostor sendromundan birazcık söz ettim. Özellikle kadınlarda görülen bir durum. Kadının iç güvesi diyerek, hani kadınların hep içi içini yer, çok başarılıdır, çok zekidir. Ama o başarısına, zekasına rağmen cesareti veya işte özgüveni daha oransal olarak düşüktür. Yani bununla ilgili bir takım çalışmalar da var. Erkeklerde de tam tersi durum görülebiliyormuş. Kesinlikle burada cinsiyetçilik yapmak istemiyorum ama araştırma sonucu. Yani böyle işte cesaretli kadın hikayeleri var. Cesaretin aslen dizleri titreten deneyimlerde gizli olduğunu anlatan hikayeler var. Çünkü cesaret korkmamak değil, korkuya rağmen ilerlemek. Zaten sen korkmuyorsan ya psikopatsındır, gerçekten de bir şey yapmıyorsundur, yine konfor alanındasındır. Dolayısıyla dizlerin titriyorsa eğer gerçekten cesursun demektir. Mesela benim için o TED konuşmasını yapmak istediğim bir şey değildi ve çok kaçtım, korktum. En sonunda ama karar verdim. Ya titresem de, dizlerim de titrese o sahnede, bacaklarım titreye titreye de ben o konuşmayı yapacağım gibi. Mesela bu benim için küçük bir cesaret denemesi. Öyle yani bir takım böyle hikayeler anlattım. Yani temel mesajı kitabın şöyle: hayatın bir anlamı var mı bilmiyorum ama bize verilenlerle anlamlı bir hayat inşa etmek bizim elimizde. Ve çabanın sihrine çok inanan bir insanım. Çaba verdiğiniz her neyse onu mutlaka büyütürsünüz. Bunu anlatıyorum. Mesela o kitapta hayat kime güzel diye bir yazı var. Onu özellikle öğrenciler de çok sevdi. Ben buna çok şaşırdım. Yani büyüklü küçüklü birçok insan o hikayeyi çok sevdi. Belki konumuzla da ilgili olabilir, anlatabilirim isterseniz.
Evet, aslında çok güzel olabilir, evet.
Tamam, orada bir anımı anlatıyorum. İşte New York'ta öğrenci olduğum yıllarda böyle çok soğuk bir kış gecesiydi. Bir yurtta kalıyordum, hatta International House diye bir yurttur. O yurdun tepesinde böyle minnacık bir çalışma odası vardı. Ve o zaman tabii eski püskü bilgisayarlar var. Ben de o odada, o buz gibi odada oturuyorum. Kara kara düşünüyorum. Tez yazıyordum o dönem. Kendime ait bir bilgisayarım da yoktu. Bilgisayarım bozulmuştu daha doğrusu ve yenisini alamamıştım. Bursla da gelmişim, zaten çok fazla imkanı olan biri değilim. O dönemde de yüksek lisans bursum sona ermişti. Okul doktoraya devam etmek için ekstra bir burs verdi bana. Yani Fulbright'tan sonra okulun bursuyla ben doktoraya devam ettim ama o Fulbright gibi bir burs değil. Fulbright mükemmel bir burs. Onu tekrar söyleyeyim. Her şeyini karşılıyor. Okulun bursu belli bir yere kadar yetiyordu. Yani çok yeterli değildi. O yüzden ben yarım gün boyunca okul öncesi öğretmenliği yapıyordum. Akşam derslere giriyordum. Hafta sonları bebek bakıcılığı yapıyordum. İşte sinemada yer göstericilik yapıyordum. Bir sürü ek iş yaptım. Onun için de çok müteşekkir mi o ayrı bir konu ama. Neyse işte o soğuk kış gecesi o bilgisayar karşısında böyle donarak otururken şeyi düşünüyordum. Şimdi biriktirdiğim biraz para var. Yılbaşı için ailemi görmeye mi gideyim? Yoksa aynı parayla bir bilgisayar alıp tezimi daha mı çabuk bitireyim diye. Benim için tabii zor bir karardı. Çünkü çok özlüyordum ailemi, arkadaşlarımı. Ama bir taraftan da o geceleri buz gibi odada çalışmak da çok zor ve yavaştı. Sonunda kararımı verdim. O yılbaşı ailemi görmedim. Onun yerine bilgisayar aldım. Ve birçok arkadaşım yılbaşı için evine gittiği dönemde ben harıl harıl o tez yazıyordum o dönemde. Ve böylelikle doktorayı 4 yılda olması gereken şekilde de tamamlayabildim. Bunları şunun için anlattım diyorum yazımda. Bugün ben mesela dünyanın farklı yerlerinde dolaşıyorum ve bunu yaptığımda insanlar "Oo, hayat sana güzel" diyorlar. Böyle söyleyenler var. Ama diyorum ki ya şimdi bugün bana hayat güzelse bunun nedeni bir dönem hayatım bana hiç güzel olmamasıydı. Yani hiç de pişman değilim ve gerçekten şu anda da çalışmaktan başka sırtımı yasladığım bir şey yok hayatta. Ve kendi tanımıma göre anlamlı ve özgür bir hayat bunu gerektiriyor. Zaten çalışmayı seven birisiyim ve çalışanın meyvesini aldığına da yürekten inanıyorum. Yani biraz hayat peşin çalışan verisiye çalışan hikayesi gibi. Bugün belli güzellikler varsa bunun bedeli çoğu zaman zaten geçmişte ödenmiş oluyor. O yüzden de özellikle öğrenci arkadaşlarıma diyorum ki lütfen her şeye kulaklarınızı tıkayın ve lütfen çok çalışın. Ama yarım yamalak değil, samimiyetle çalışın, gönülden çalışın. Şimdi gücünüz yerindeyken çalışın ki zamanı gelince hayat size de daha güzel olsun. Öyle.
Şimdi aslında çok güzel bir geçiş olacak çünkü sizin en sonki kitabınız Senin Yolun Hangisinde içerik olarak aslında birazcık şeyden bahsediyorsunuz. İşte sana verilene sen ne katabilirsin, kalbin ne için çarpıyor ve 5 farklı katmandan bahsediyorsunuz kendimizi geliştirmek üzerine. Bu katmanları sizden duymak çok isterim ben burada özetlemek yerine detaylı bir şekilde ve kitabı ilk defa duyacak olan izleyicilerimiz olabilir. Onlar kendi hayatlarını olumlu geliştirmek üzere bu kitapta neler bulabilirler?
Evet, şimdi ben şöyle bir şey okumuştum bir kitaptan. Ölüm döşeğindeki insanların en büyük pişmanlığı şöyleymiş. Keşke başkalarının benden beklediği hayatı değil de kendi özüme sadık bir hayat yaşama cesaretini gösterseydim diyorlar. Bunu okuduğumda en yaygın pişmanlık olması beni çok düşündürdü. Yani insanın sadece başkasının beklentilerini karşılamak için potansiyeline, hayallerine, kabiliyetlerine sırt çevirmesini üzücü bulmuştum. Çünkü bu insanlar artık yaşamlarının sonuna gelmişler. Belki artık kimseye hesap vermek zorunda değiller. Belki artık kaybedecek ya da çekinecek bir şeyleri kalmamış. Başkalarının belki artık beklentisi kalmamış ve en nihayet o aşamada bunu itiraf ediyorlar. Yani neden o aşamaya kadar başka bir şey yapmamışlar? Yani başka bir hayat mümkün olamaz mıydı gerçekten? Ben birçok insanın da böyle yaşadığını düşünüyorum. Hele ki hani bizimki gibi birey kavramına yabancı olan daha kolektivist toplumlarda bu çok daha zor. Yani genellikle başkalarının isteklerini gerçekleştiriyorsun. Daha bu, bence zaten kişinin kendi isteklerini tamamen gerçekleştirmesi tamamen mümkün mü onu da bilmiyorum ama hani bizde daha da böyle bir bu konuda baskı vardır ya daha kolektivist toplumlarda. Bu bana gerçekten çok üzücü geliyor. Çünkü herkesin dediğim gibi farklı bir alanda bir potansiyeli var ve potansiyeline uygun işler yapmak hem mutluluğu getiriyor, hem sağlıklı, hem başarıyı, hem de dünyaya katkıyı beraberinde getiriyor. Yani o içimizde saklı potansiyeli dışarı akıtmak bizi her anlamda iyileştiriyor. O yüzden ben hani yapmak için doğduğun şey ne, bunu bulmak, bu potansiyeli performansa çevirmek, kendini gerçekleştirmek, yani o tamamlanmış duygusuyla anlamlı bir hayat sürmeyi önemli buluyorum. Bunu da kitapta hani kendini gerçekleştirme sürecini dediğiniz gibi 5 temel faktör üzerinden anlatmaya ve anlamaya çalıştım. Yani hani anlatınca da sanki sen anlatansın, bilensin, herkes de senden öğrenecek gibi bir şey yok. Bunları yaparken sen de öğreniyorsun, anlamaya çalışıyorsun ve şu aşamada ulaştığım nokta bu anladıklarımdan hani belki 10 sene sonra yazsam bambaşka bir şey de yazabilirim. Yani sürekli öğreniyoruz ve değişiyoruz çünkü ama hani bu zamana kadar yaptığım araştırmalardan 5 temel faktör belirledim. Doğal eğilimler, verimli çaba, sürdürülebilir motivasyon, destek mekanizmaları ve sağlam karakter. Yani potansiyel bu faktörlerin birbiriyle etkileşimiyle gerçekleşiyor. Doğal eğilimler, işte neyi doğal olarak daha iyi yapıyorsun? Yani herkes sonuç olarak bazı alanda başka alanlara göre daha iyidir. Siz mesela insanlarla iletişim kurma konusunda daha iyisinizdir. Ben daha içe dönük birisiyim. Ben yazma konusunda daha iyi olurum gibi. Ve insanlar da bunu fark eder zaten. Hani öyle. Doğal eğilimleri erken yaşta keşfetmenin avantajı olduğunu söylemiştik. Profesyonel anlamda özellikle belli kritik pencereler kapanmadan yakalamak önemli olabilir. Ama amaç anlamlı bir hayat sürdürmekse ben o kapının hayat boyu açık olduğunu düşünüyorum. Yani sonuç olarak eğer basketbol oynamak istiyorsan, yani basketbolcu olmak için tabii ki erken yaştan başlaman bir avantaj. Profesyonel basketbolcu olmak için boyunun uzun olması bir avantaj. Ama ben kısa boylu bir insanım. Basketbol oynayabilir miyim? İstediğim zaman oynayabilirim. Hiçbir şey bana engel olamaz. O yüzden hani profesyonel hobiyi de ayırt etmek lazım. Ve oynamak istiyorsan da oynaman lazım. Böyle de bir şey var. Bir de tabii verimli çaba önemli. Hani potansiyeli keşfettin, iyi güzel ama sen onu çabayla beslemezsen onun hiçbir manası olmuyor. Burada tabii verimli çabadan kastım bilinçli çalışma, bilinçli pratik diye bir kavram var. İşte bunun belli adımları var, onu anlatıyorum. Hani belli bir hedef doğrultusunda çalışma, tercihen senden daha uzman biriyle birlikte çalışma, anında geri bildirim alma, her gün düzenli çalışma, işte hatalardan anında bunu söyledim, bildirim alma ve kendini samimi bir biçimde değerlendirme. Bu gerçekten çok çok önemli. Kendini ne dev aynasında göreceksin, ne küçük göreceksin, hani objektif görebilme gibi belli adımları olan bir süreç. Bunları anlatıyorum bu bölümde. Sürdürülebilir motivasyon, biraz daha önce söz ettik. Yani hani sabah seni kaldıran sadece alarm saati ise o zaman o zor bir hayat olabilir. Yani biraz da böyle yapmayı sevdiğin bir işi yapmaya gidiyorsan o zaman akıntıya kürek çekmezsin hayat boyunca. Yani tam tersi yönde ayakların geri geri giderek bir ömür geçer mi? Geçmez bence. O yüzden içsel motivasyonun olduğu alanı bulmak yaptığın işi hem daha severek daha da fayda sağlayarak yapmanı sağlar. Bir de destek mekanizmaları diyorum. Hani potansiyel sonuç olarak belli aile, koçlar, öğretmenler, belli bir ekosistem içerisinde yeşeriyor. Dolayısıyla buna da bakmak lazım. Hani nasıl bir iklim desin. Şu anda mesela biz maalesef Türkiye'den çok fazla beyin göçü veriyoruz bu sebepten dolayı. Çünkü iklim elverişli değil. İklim elverişli olacak ki biz o taze beyinlerimizi, güçlü beyinlerimizi başka ülkelere kaptırmayacağız. Ona göre düzenlemeler yapacağız, ona göre destekler vereceğiz, kıymet bileceğiz ki bu çocuklar başka yere gitmesin. O yüzden ekosistem çok önemli. Aile dediğim gibi, ailenin desteği çok önemli. Çünkü aile çocuğun ilk mezun olduğu okul zaten. Bir kere temel karakter yapısı, çekirdek kişilik yapısı hayatın ilk 5 yılında temel olarak belirleniyor. Onu da aile ortamı belirliyor. Ailenin kattığı değerler neler? Ve ne kadar destekçi? Hayalleri, kendi hayalleri mi çocuğun, ailesinin hayalleri mi? Bu çok önemli bir soru. Ve tabii ki öğretmenler ve koçlar, bunlar önemli. En son bölümde de karakterle ilgili bir bölüm var. İşte kaya gibi sağlam, bambu gibi esnek, akarsu gibi bir akışkan bir karakter nasıl inşa edilir diye. Esneklik biliyorsunuz bu çağın temel kavramlarından bir tanesi. Özellikle bilişsel esneklikten çok söz ediyoruz. Çünkü içinde yaşadığımız belirsizlik ortamı her an her şeye hazır olmayı, hızlı tepki vermeyi ve bunu kırılmadan yapabilmeyi gerektiriyor. Biz her olumsuzlukta eğer çökersek bunu sürdürmemiz çok zor olabilir. O yüzden esneklik pozitif bakış açısını sürdürerek sebat etmek ve problem çözmeye devam etmek demek. Neyse ki hepimizin içinde olan bir kapasite, kadim bir kapasite ki biz bugüne kadar insanlık olarak gelebildik. Ama hani bunu aileler nasıl destekleyebilir? Biraz bunu anlatıyorum. Tabii bütün bu 5 boyut işin teknik kısmı. Ben bir de 6. bölümü ekledim kitabın içine. Ne pahasına sorusu. Çünkü yeteneğin neye hizmet ediyor? Çok önemli bir soru. Yani iyiliğe ve güzelliğe mi hizmet ediyor? Kötülüğe ve yıkıma mı hizmet ediyor? İşte işin bu boyutu çok önemli. Eğer biz bu boyutu dışarıda bırakıyorsak yaptığımız bütün tartışmalar zaten kısır bir teknik tartışma sığlığında kalıyor. Ve benim hani her zaman söylediğim bir şey var. Dünyanın en büyük ihtiyacı bence yeteneğin vicdanla buluşması şu anda. Yani sadece yetenek değil, vicdanlı yetenek. Bunun çok değerli olduğuna inanıyorum. Bu konuda da ailelere çok çok büyük iş düştüğünü düşünüyorum. Çünkü oradan, o modellerden başlıyor her şey. Kısaca böyle.
Bahar Hanım, kariyer kılavuzuna geldi ve podcast'ine geldiği için çok teşekkür ederim. Benim iki sorum var size. Bir, sizi takip etmek isteyen, bulmak isteyen kişiler size nasıl ulaşabilirler? Siz nereden TED konuşmanızı YouTube'dan bulabilirler. Instagram hesabınızı aktif olarak kullanıyorsunuz diye biliyorum. O hesabı söyleyebilir misiniz? Bir de benim size sormayı unuttuğum, sizin son kez söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı?
Çok teşekkür ediyorum. Çok güzeldi sizinle konuşmak. Benim söylemek istediğim ek bir şey yok. Beni nereden takip edebilirlere gelince, dediğiniz gibi en çok Instagram'da aktifim. Instagram'da dr.bahareris olarak ararlarsa orada çok gerçekten hani her gün bir takım paylaşımlar yapıyorum. Onun dışında web sitemde yine drbahareris.com oradan ulaşabilirler. Bu şekilde. Çok sağ olun. Güzel oldu benim için de böyle sizinle birlikte. Biraz anılarla yolculuk gibi de oldu bir tarafta.
Çok teşekkürler. Bahar Hanım'a bu röportaj için bir kere daha sizin huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. Benim Bahar Hanım gibi başarılı diğer yazarlarla eğer röportaj yapmamı ve daha da detaylı sizden gelen soruları sormamı isterseniz lütfen bana Instagram'dan DM ya da yorum yazmayı unutmayın. Sizin önerileriniz benim için çok önemli. Haftaya yine değişik ama motivasyon ve daha da fazla olumlu duygu içeren başka bir konuyla karşınızda olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.